Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Tir 1404, Hicri Kameri 24 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 20 Temmuz 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Susen Kolipur sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Ardından Nura Giden Yol, Bütün Milletlerin Ahmedi Podcast'i, Düzenli Hayat ve Nehçül Bela Öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu akşamki yayınımızda akşam haberlerini sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarını sunacağım. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin saldırgan eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik taraflı tutumları eleştirdi. İran'ın İsrail rejimine suçlarına ilişkin resmi ve belgelendirilmiş raporu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kayda geçirildi. Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri çok taraflı medya diplomasisinin güçlendirilmesi ve sahte haberlerle mücadele üzerinde durdu. Ve Ensarullah temsilcisi kendi ürettiğimiz silahlarla savaşıyoruz dedi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı cumartesi gecesi İsviçreli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde bazı Avrupa ülkelerinin İsrail ve Amerika'nın saldırgan eylemlerini gerekçelendirmeye yönelik taraflı tutumlarını eleştirdi. Seyda Basırakçı İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırılarının ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun açık ihlalinin altını çizerek bu açık yasa ihlaline karşı tüm ülkelerin kararlı bir tutum alması ve saldırganların sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı bazı Avrupa ülkelerinin bu saldırganlıkları meşrulaştıran tutumları konusunda uyarıda bulunarak bu tür yaklaşımların hukuksuzluğu normalleştirdiğini, bölgesel ve küresel güvensizliği artırdığını belirtti. İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise ülkesinin diplomasiye olan bağlılığını dile getirerek bu doğrultuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıların uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirterek, gerginliklerin ve güvensizlik ortamının artmasını önlemek için çabaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na resmi bir mektup göndererek, Siyonist rejimin özellikle İran'a yönelik 12 günlük askeri saldırısı sırasında şehit olan kadın ve çocuk kurbanlara ilişkin güncel ve kapsamlı bir raporu sundu ve bu belgenin Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak kaydedilmesini ve dağıtılmasını talep etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği söz konusu mektupta, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarının yol açtığı ağır insani kayıplar ve geniş çaplı yıkıma dikkat çekerek bu açık saldırının faillerinin uluslararası hukuki sorumluluğunu vurguladı. Mektuba eklenen rapora göre İsrail rejiminin İran'a yönelik hava, füze ve İHA saldırıları sonucunda 1100 masum sivil, 132 kadın ve 45 çocuk dahil olmak üzere şehit olmuş, 5750'den fazla kişi de yaralanmıştır. Bu suçlar İsrail rejiminin Amerika ve bazı batılı ülkeler tarafından sağlanan geniş çaplı askeri, istihbari ve siyasi destekle sivil yerleşim alanlarını, hayati altyapıları, hastaneleri, medya kuruluşlarını, barışçıl nükleer tesisleri ve İranlı aileleri kasten hedef almasıyla gerçekleşmiştir. Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarına yaptığı, affedersiniz bakanlıklarına bağlı medya daire başkanları ve sözcülerinin katılımıyla Pekin'deki sekreteryasında düzenlenen toplantı medya koordinasyonunun güçlendirilmesi, haber çarpıtmalarıyla mücadele edilmesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin medya kapsamının uyumlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti'ni temsil eden Dışişleri Bakanlığı, Kamu Diplomasisi Merkezi Sözcülük ve Bilgilendirme İşleri Başkan Yardımcısı Mohsen Şemsizade Ravendi katılarak Tahran'ın görüşlerini dile getirdi. Ravendi konuşmasında İsrail rejimi ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarını özellikle İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu İrib binasına yapılan saldırıyı ayrıntılı şekilde anlattı. Bu saldırının batılı medya organları tarafından resmi olarak kınanmamasını, sessizlikle geçiştirilmesini ve olayın çarpıtılarak sunulmasını eleştirdi. Ayrıca kamuoyunun aydınlatılmasında ve hakikat temelli anlatıların oluşturulmasında medyanın önemli rolüne dikkat çekti. Son küresel raporlar ve elde edilen istatistikler, İran halkının dünyanın en zeki insanları arasında yer aldığını gösteriyor. Yayımlanan son küresel raporlara ve elde edilen verilere göre İranlılar dünyanın en zeki halkları arasında yer alıyor. Buna göre 2025 yılına ait en güncel ortalama IQ zeka katsayısı sıralamasında İranlılar 106.30 ortalama puanla dünya dördüncüsü oldu. Bu sıralamada Çin birinci, Güney Kore ikinci, Japonya ise üçüncü sırada yer aldı. İlginç olan ise bu küresel IQ sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 10 ülke arasında yer almaması. Amerikalılar 30. sırada bulunuyor. Yemen İnsanullah Hareketi'nin İran'daki özel kültürel temsilcisi Yemen'in Siyonistlere karşı düzenlediği asker operasyonların Hamas ve direniş cephesiyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak düşmanlarla kendi ürettiğimiz silahlarla savaşıyoruz dedi. Ahmet El İmam pazar günü düzenlediği bir basın toplantısında Siyonist rejimin İran'a dayatı 12 günlük savaşta elde edilen zafer dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'ni tebrik ederek şöyle konuştu. 12 günlük savaşta direniş cephesine ait medya organları çok büyük işler başardı ve Siyonistler bunu engellemek için İran İslam Cumhuriyeti'nin yayın kuruluşlarına saldırdı ancak bunda da başarılı olamadılar. Ensarullah'ın İran'daki özel kültürel temsilcisi İran'ın bu savaşta elde ettiği zaferin nedenlerini açıklarken şunları söyledi. Allah'a tevekkül, Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin liderliği, halkın dayanışması, İran'ın askeri alandaki ilerlemeleri ve bu alanda kendi imkanlarına dayanması bu zaferin başlıca nedenleridir. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Filistin destekçileri İsveç'in başkenti Stockholm'da İsrail ordusunun Gazze şeridinde okulları ve hastaneleri sürekli bombalamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Cumartesi günü yüzlerce protestocu Odenplan meydanında bir araya gelerek İsveç parlamentosu binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor ve Filistin halkına karşı soykırımı durdurun gibi sloganlar içeren dövizler taşıdılar. İsveçli insan hakları aktivisti Lasse Eriksson bu protestoda yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik benzeri görülmemiş bir soykırım uyguladığına dikkat çekerek şunları söyledi. Yakın zamanda yapılan bir İsveç kamuoyu yoklamasına göre İsveç halkının %75'i İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı çıkıyor. Ancak İsveç parlamentosunda hiçbir parti bu suçlara ciddi şekilde karşı durmuyor. Eriksson ayrıca İsrail rejiminin boykot edilmesi ve bu rejimin büyükelçisinin Stockholm'dan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Herat valisi pazar günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan mültecileri ev sahipliği yapmasındaki rolüne teşekkür ederek iki ülke arasında göç, güvenlik, transit ve yatırım alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Mevlevi Ahmet İslamcar, Meşhed Ticaret Odası'nda düzenlenen ekonomik aktivistler, tacirler ve Herat vilayeti yöneticileriyle istişare toplantısında İran halkı ve hükümetinin Afgan mültecileri 40 yıldan fazla ev sahipliği yaptığını belirtti. İslamcar, İran'ın Afganistan'daki sosyal kriz ve zorluklar sırasında hem düzenli hem düzensiz Afgan mültecileri her zaman sıcak karşıladığını ifade etti. Herat valisi ayrıca, "Biz her zaman İran'ı kardeş ve dost bir halk olarak görüyoruz ve bu misafirperverliği iki halk arasındaki İslami ve insani dayanışmasının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz," dedi. Kuveyt'teki Kudüs için Gençlik Uluslararası Derneği Başkanı, İsrail rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma işaret ederek, bu rejimin suçları karşısında sessiz kalmanın fiilen suç ortaklığı anlamına geldiğini belirtti. Bölgedeki gelişmeleri masum bir ulusun kademeli olarak terörize edilmesi ve adaletsiz bir savaş olarak nitelendirdi. Tarık Alişay, Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için acilen küresel boyutta harekete geçilmesini talep etti. Bölgede yaşananların İsrail rejiminin tüm dünya gözü önünde gerçekleştirdiği planlı bir katliam olduğunu vurguladı. Kuveyt'teki dernek başkanı, İsrail saldırılarının aylardır devam ettiğini, tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğini söyledi. İşgalcilerin katliam makinesinin Gazze'yi sakinlerinden boşaltmak, dirinişi yok etmek ve bu dar bölgedeki yaşamı tamamen bitirmek istediğini ifade etti. Filistin aktivisti Gazze'de olanların adil bir savaş olmadığını, masum bir halkın topraklarından vazgeçmeyi reddettiği ve işgalcileri boyun eğmediği için kademeli olarak terörize edildiğini ve cezalandırıldığını kaydetti. Amerikalı senatör, Batı Şeria'daki Siyonist yerleşimcilerin şiddet eylemlerine dikkat çekerek İsrail rejimini terörist eylemler işlemekle suçladı ve Amerika'nın Tel Aviv askeri yardımlarının durdurulması çağrısında bulundu. Amerika'nın Vermont eyaleti senatörü Bernie Sanders, Siyonist rejimin vahşi uygulamalarına yönelik eleştirilerin artması üzerine sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda şunları yazdı. Benjamin Netanyahu'nun suçları yalnızca Gazze ile sınırlı değil. O, Batı Şeria'daki terörist yerleşimcileri de serbest bırakmış durumda. Bu kişiler sivillere de saldırıyor ve yakın zamanda Amerikalı bir genci ölümüne dövdüler. Sanders'in bu açıklamaları Siyonist yerleşimcilerin şiddet olaylarının artmasının ardından geldi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre yalnızca 2025 yılının ilk yarısında 740'tan fazla yerleşimcinin saldırısı yaklaşık 200 Filistinli toplumu etkiledi. Daha önce de Amerika'nın Netanyahu tarafından başlatılacak yeni bir savaşa sürüklenmemesi gerektiği uyarısında bulunan Sanders, açıklamasının sonunda İsrail rejimine daha fazla askeri yardım gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. Siyonist rejimin askeri uzmanı pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 653 gün süren sonuçsuz savaşın ardından hala zaferin eşiğine bile gelemediğini vurguladı. Siyonist Maariv gazetesinin askeri analisti Avi Ashkenazi, İsrail ordusu şu anda son derece zor bir aşamadan geçiyor. Askeri birlikleri yapılan her ziyarette plansızlık, tükenmişlik, yorgunluk ve bu savaşın aslında herhangi bir yönetim veya stratejik planlamaya sahip olmadığını gösteren hikayeler ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Maariv gazetesine konuşan Ashkenazi, plansızlığın en çarpıcı örneği Rafah yıkıntıları üzerinde inşa edilmesi planlanan sözde insani şehir projesidir. Bu, Siyonist toplumun kamuoyunu yanıltmak ve Hamas'a baskı uygulamak için kullanılan politik bir aldatmacadan başka bir şey değildir, dedi. Ashkenazi ayrıca tüm muharip birliklerdeki asker ve komutanların büyük yorgunluk yaşadıklarını ifade ettiklerini belirterek şu uyarıda bulundu. Birlikler şu anda neredeyse idare edilemez halde. Artık bu savaşla ilgili aldatmacalara son verilmeli ve Gazze'deki savaşı sonlandırmak için gerçek müzakerelere başlanmalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Amerika Başkanı Donald Trump'ın BRICS grubuna yönelik tehditlerine yanıt vererek, bu bölgesel ittifakta kimsenin doların yerine geçecek bir para birimi arayışında olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti. Bizim için esas mesele dış etkilere ve özellikle de yaptırımlara karşı dayanıklı ve olumsuz dış müdahalelere karşı bağışıklık kazandıran alternatif mekanizmalar geliştirmektir. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz işgalci rejimin dünya genelindeki izolasyonunu kabul etmesi üzerine. Batı özellikle Amerika tarafından kapsamlı şekilde desteklenen işgalci İsrail rejimi dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir meşruiyet ve izolasyon kriziyle karşı karşıyadır. İsrail'in eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın açıklamaları bu izolasyonun kendi yetkilileri tarafından da kabul edildiğini göstermektedir. İsrail yetkilileri böyle krizleri ilk kez itiraf etmiyor. Daha önce Gideon Saar gibi diğer yetkililer de meşruiyet krizine ve izolasyona dikkat çekmişlerdir. Al Jazeera televizyonu yayımladığı bir raporda Sünnis rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bölgedeki hakimiyet çabalarının rejime güvenlik sağlamadığı, aksine uluslararası arenada onu yalnız dışlandırdığı ve nefretle karşılandığını belirterek Netanyahu'nun mirasının güvenlik değil izolasyon olacağı vurgulanmıştır. İsrail rejiminin dünya genelinde izole olmasının başlıca nedenleri şunlardır. Son iki yılda Gazze halkına karşı işlenen eşi görülmemiş cinayetlerde özellikle kadınlar ve çocuklar en büyük kurbanlar olmuştur. Gazze halkının özellikle çocukların aç bırakılma politikası sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılmış ve İsrail'in suçları ifşa edilmiştir. Özgürlük gemisinin Gazze girişinin engellenmesi küresel medya ve halk arasında büyük yankı uyandırmıştı. Ve dünya genelinde milyonlarca kişinin protestoları, uluslararası hukuki girişimler, artan yaptırımlar ve diplomatik ilişkilerin azalması gibi tepkilerle birlikte bu izolasyon daha da derinleşmiştir. İsrail'in İran'a karşı 12 günlük savaş girişimi de bu izolasyon ve meşruiyet krizini derinleştiren önemli bir faktördür. Bu savaş, İran'ın nükleer silah yapımı iddialarıyla gerekçelendirilmiş, ancak böyle bir kanıt hiç sunulamamıştır. Ayrıca Suriye'ye yönelik İsrail'in günlük saldırıları Suriye'de eski siyasi sistem çökmüşken yeni yönetim ise Amerika'ya yakın olmasına rağmen devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Mutaffifin suresinin 18 ila 28. ayetlerinin tilavetiyle sohbetimize başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Önceki programda kıyamette kötülerin kaderinden söz edilmişti. Onların yeri cehennemin en düşük noktalarındadır. Bu ayetler iyilerin ve iyi iş yapanların kıyametteki makamına işaret eder ve şöyle buyurur. Onların amel defteri hayal ve tahminlerin ötesinde olan yüksek ve yüce bir makamda bulunmaktadır. Ve hiç kimse onun azametini kavrayamaz. Çünkü Yüce Allah böyle bir kaderi onlar için belirlemiştir. Ve Allah'a yakın olan melekler ve özel ilahi evliyalar buna tanıklık etmektedir. Sonra iyilerin cennetteki makamına geçilir ve onlara sunulan bazı ilahi nimetler sıralanır. Onlar tarif edilmesi mümkün olmayan nimetlere sahiptirler. Öyle nimetler ki Allah'ın onlara özel lütfunu gösterir ve onlar ilahi güzelliğin tezahürü olan bunca nimeti gördüklerinde zevk alırlar. Cennettekiler güzel cennet tahtlarına yaslanmış bir şekilde çeşitli cennet nimetlerine ve göz alıcı güzelliklerine bakarak çok büyük bir sevinç duyarlar ve doğal olarak bu neşe ve mutluluğun etkileri yüzlerinde açıkça görülür. Dünyada eğlence ortamlarında kafirler sarhoş olmak için şarap içerler. Ancak kıyamette melekler cennettekileri özel ve el değmemiş, saf ve hoş kokulu, sarhoşluk yaratmayan bir şarap getirirler. Bu cennet şarabı zihin, akıl ve neşe yaratır ve dünyadaki şarap içenlerin sarhoşluk ve uygunsuz davranışlarından tamamen uzaktır. Bu cennet içeceği onları büyük bir sevinç ve hazza ulaştırır. Hiçbir uygunsuz söz söylemez ve kendilerinden uygunsuz bir davranış görülmez. Programımızın bu bölümünde son ayetleri ise etkileyici bir üslupla müminleri cennettekilerin yüce makamına ulaşmak ve bu eşsiz nimetlere erişmek için yarışmaya davet eder ve onları bu konuda teşvik eder. Bu ayetler devamında bir içki ve şaraba işaret ederek Tesnim adlı bir pınardan sağlanır. Öyle bir pınar ki cennette Allah'a yakın olanlar ondan içer ve faydalanırlar. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Allah'ın dünyada yasakladığı şarap, ki insanlar sarhoşluk ve diğer kötü sonuçlardan korunmak için yasaklanmıştır, kıyamette telafi edilir ve cennettekilere bir şarap içirilir ki bu hiçbir olumsuz etkisi olmayan, aksine onları en yüksek sevinç ve mutluluğa ulaştıran bir şaraptır. Yeme, içme ve cennet nimetlerinden faydalanmak bir nimettir. Yüksek bir konumdan cennetin güzel manzaralarını seyretmek ise başka bir nimettir. Dünyada insanlar daha fazla servet ve güç için yarışırlar. Fakat iman sahipleri ahiret nimetlerine ulaşmak ve cennette üstün bir makama sahip olmak için çaba gösterirler. Şimdi hep birlikte Mutaffifin suresinin 29 ila 36. ayetlerine kadar ayetlerin tilavetini dinliyoruz.
İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn ve izâ merû bihim yetegâmezûn ve izâ enkalebû ilâ ehlihim enkalebû fekihîn. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenleri gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit "Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir," diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Bu ayetler dünyada kafirlerin müminlere yönelttiği alay ve İnilici sözleri işaret ederek şöyle buyurur. Bugün cennette girenler dünyada birçok zorluklara katlanmışlardır ve Allah onlara bunun karşılığında böylesine büyük bir ödül vermiştir. Onlar dünyada çeşitli şekillerde küçümsenmiş, alaya alınmış ve hakarete uğramışlardır. Fakat düşüncelerinden ve yollarından vazgeçmemiş, İman yolunda sabırlı ve kararlı durmuşlardır. Kıyamete inanmayan günahkarlar hem halkın arasında müminlerle alay ediyorlardı hem de özel toplantılarda onlar hakkında uygunsuz sözler söylüyorlardı. Gülüyor ve müminleri akılsız, cahil ve sapkın kimseler olarak tanıtıyorlardı. Fakat kıyamette iman sahipleri cehennemdekilere güler ve şöyle derler: sizlerin yalanladığı ve bizimle alay ettiğiniz şeyi bugün gözlerinizle gördünüz mü? Dünyadaki gülüşleriniz nerede? Servet, güç ve sahip olduğunuz şeyler sayesinde bize küçümseyici bir gözle bakıyordunuz. Onlar şimdi nerede? Sonunda sapkın biz miydik yoksa siz mi? Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor. İman sahipleri, günahkar ve kötü kişilerin çeşitli hakaretleri ve iftiralarıyla karşılaşmaya ve onların çirkin ve uygunsuz davranışlarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olmalıdırlar. Kötülerin yöntemlerinden biri, iman sahiplerini alaya almak ve aşağılamak için mizah ve komedi içerikli üretmektir. Günahkarlar, kibir ve gurur sebebiyle kendilerini müminlerden üstün görürler ve kendilerine istedikleri her şeyi onlar hakkında söyleme hakkını tanırlar. Nihayetinde bir gün bu dünyadaki gülüşler ve kahkahalar sona erecektir. Ancak onların ahiretteki kederi, acısı ve azabı asla sona ermeyecektir.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil akliye, ya sahibel mevahibis seniyye.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte Mutaffifin suresinin meal ve kısa yorumunun sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilir, arzu edersiniz, yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Yakup peygamberin hayatının son anlarında vasiyetleri arasında gizemli bir kelime yükselir. Şilo. Tevrat'ın kalbinden gelen bu sözcük, İslam'da son peygamberin açık bir işareti olarak görülür. Hazreti İbrahim aleyhisselamın torunu Yakup, ölüm döşeğindedir. Şu anda 147 yaşındadır ve yakında Allah'a kavuşacağını bilmektedir. Yakup 12 oğlunu ve onların ailelerini yanına çağırır. Her bir oğlunu ayrı ayrı kutsar ve onların kavimlerinin geleceğiyle ilgili kehanette bulunur. Tevrat'ta Yakup'un vasiyetleri olarak bilinen bu peygamberane sözlerde kutsal kitapların başka hiçbir yerinde geçmeyen eşsiz kelimelere rastlanır. Merhaba. Bütün Milletlerin Ahmedi adlı podcast'in bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast'te son peygamberin izini Tevrat, İncil ve Kur'an'ın kutsal metinlerinde arıyoruz. Bugün de bize eşlik ediniz çünkü Tevrat ve İncil'in ifadelerinden o vaat edilmiş peygamberin Allah'ın son elçisinin başka bir işaretini sizlerle paylaşacağız. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi Yakup'un vasiyetlerinde tekrarı olmayan kelimeler vardır. Gelin Tekvin kitabının 49. bölümünün 10. ayetini birlikte okuyalım. Şilo gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinde çıkmayacaktır. Yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek. Bu Tevrat ifadesinin kelime kelime çevirisidir. Ama bizim odaklandığımız o eşsiz kelime Şilo. İlginçtir ki çevrim içi Tevrat nushalarında da açıkça belirtilmiştir. Bu kelimenin İbranice anlamı net değildir. Belki de tam da bu yüzden tüm Tevrat versiyonlarında Şilo kelimesi özgün haliyle korunmuş ve kimse ona denk bir kelime getirmemiştir. Piskopos Benjamin Keldani'nin araştırmaları bu kelime için 3 farklı yorum olduğunu ortaya koyar. Fakat bu kelimeyi nasıl açıklarsak açıklayalım, bilmemiz gerekir ki Yahudiler ve Hristiyanlar her ikisi de bu ifadenin Tevrat'taki en önemli Mesih kehanetlerinden biri olduğuna inanır. Hiçbir Müslüman Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Mesih unvanını inkar etmez. Çünkü Kur'an ona bu şekilde hitap eder. Ancak Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak tanıma ihtimali olsa bile onu Mesih olarak asla kabul etmezler. Çünkü Yahudiler vaat edilen Mesih'te bekledikleri hiçbir işaret ya da özelliği Hazreti İsa Aleyhisselam'da bulamamışlardır ve bu nedenle onu çarmıha germeye karar vermişlerdir. Yahudilerin Mesih'i kılıçla donanmış ve dünyevi bir güce sahip olmalıdır. O, Davud'un krallığını yeniden ele geçirmeli ve onu genişletmelidir. Dağılmış ve başıboş kalmış İsrail oğullarını Kenan diyarına geri getirmeli, birçok başka milleti kendi gücüne boyun eğdirmelidir. Ona göre Zeytin Dağı'nın vaizi diye anılan barışçıl İsa'nın vaat edilmiş Mesih olması mümkün değildir. Şilo kelimesiyle ilgili ilk yorum Arapçada El-Beşita adıyla bilinen Süryanice Tevrat tercümesi Peşitta'da bulunabilir. Bu Tevrat nushasında Şilo, ona ait olan kimse şeklinde çevrilmiştir. Bu yorumda Ş harfi Aşer yani kim ki anlamında kısaltma kabul edilmiştir. Loh eki ise Arapçadaki Leh kelimesine karşılık gelen ona ait şeklinde çevrilmiştir. Bütün yorumcular mecazi ifadeler olan hükümranlık asası ve şeriat koyucu terimlerinin sırasıyla iktidar ve peygamberlik anlamlarına geldiği konusunda hemfikirdir. Dolayısıyla Süryanice Peşitta çevirisindeki Şilo yorumunu kabul edersek ilgili ayetin şu şekilde tercümesi yapılabilir. Yahuda'dan yönetim, iktidar ve şeriat koyuculuk, peygamberlik ve risalet ayrılmayacaktır ta ki bütün milletlerin itaat edeceği sahibinin kendisi gelinceye dek. Burada kendimize bir soru sormamız gerekir. Yakub'un gelişini müjdelediği o büyük hükümdar ve şeriat koyucu kimdir? Onun gelişiyle birlikte hükümet ve risaletin Yahudilerden alınacağı ve bütün milletlerin ona itaat etmekle yükümlü olacağı kimse kim olabilir? Musa aleyhisselam bu büyük peygambere karşılık olamaz. Çünkü bu kehanet kesinlikle sadece İsrail oğullarını değil, birçok başka halk ve kavmi de hakimiyetini alacak bir şahsiyetle ilgilidir. Ancak Musa aleyhisselamın tüm çabası yalnızca İsrail oğullarının hidayeti için yoğunlaşmıştı. Üstelik kendisi bu toplulukta bile tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. Hazreti Davud aleyhisselam da bu büyük peygamberin, Allah'ın son peygamberin karşılığı olamaz. Çünkü ilgili kehanet onun zuhuruyla birlikte hükümet ve peygamberliğin Yahuda kabilesinden ayrılacağı bir kişiden söz eder. Oysa Davud, Yahuda soyundan gelen ilk kral ve peygamberdi. Ve onun ardından Yahuda kabilesi yine İsrail oğulları üzerinde hakimiyet kurmayı sürdürdü. Hazreti İsa aleyhisselamın da son hükümdar ve peygamber olamayacağı açıktır. Çünkü kendisinden geriye hiçbir yazılı şeriat bırakmadı ve hiçbir zaman iktidar veya yönetimi ele geçirme düşüncesi taşımadı. Gerçekte o Hazret Yahudilere Roma Sezarına sadık kalmalarını ve ona vergi ödemelerini söylemişti. Hatta bir defasında insanlar onu kral ilan edip iktidara getirmek isteyince bunu kabul etmedi ve ibadet için dağa çıktı. Bu kehanette Hazreti Yakup aleyhisselamın sözlerinde ne ilk günahın kefareti olarak bir çarmıha gerilmiş insanın kanı yoluyla kurtuluşa dair bir ifade yer almakta ne de insan tanrı figürünün hükümdarlığından bahsedilmektedir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam hiçbir zaman Musa'nın şeriatını yürürlükten kaldırmamış, aksine onu uygulamak ve tamamlamak amacıyla geldiğini açıkça ilan etmiştir. İsa aleyhisselam aynı zamanda peygamberliğin son halkası da değildir. Çünkü Aziz Pavlus, İsa'dan sonra gelen birçok peygamberden söz etmektedir. Bu peygamberlerden sonra yalnızca bir peygamber ortaya çıkmıştır ki, Risaletinin başından itibaren tevhid ve tek tanrı inancının mesajını tüm dünyaya iletmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Kur'an adlı kitap ve askeri güçle donatılmıştı. Beni Kurayza ve Hayber şehirlerinde Yahudilerin elindeki son güç kalıntılarını ortadan kaldırmış, kalelerini ve tahkimatlarını yıkıp yok etmiştir. Hazreti Muhammed İslam dinini dünyada tesis etti. Bu din milletleri, kavimleri ve toplulukları İslami kardeşlik çerçevesinde bir araya getirir ve hiçbir varlığı yüce ve kudretli Allah'a denk görmez. Tüm Müslümanlar Allah'ın elçisine uyar, onu dinlerinin kurucusu olarak sever ve saygı gösterirler. Fakat asla Muhammed'i ilahlaştırmaz ve ona ilahi sıfatlar isnat etmezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yahudi yani İshak'ın soyundan değildir. Hazreti İbrahim'in büyük oğlu İsmail'in soyundandır. Dolayısıyla yalnızca onun peygamberliğiyle birlikte Yakup peygamberin kehaneti gerçekleşmiş olur ve hükümet ile peygamberlik asası Yahuda kabilesinden çıkar. İkinci yoruma göre Şilo kelimesi Sami kökenli şalah fiilinden türemiş olarak kabul edilebilir. Aramice'de şilya şeklinde yazılır ve sakin, barışçıl, güvenilir ve emanet sahibi anlamlarına gelir. Şimdi gelin tarihsel gerçeklere bakalım. Hicaz'da ortaya çıkan Arapça konuşan peygamberin peygamberlik öncesinde sakin, barış yanlısı, güvenilir, itibarlı ve emin sıfatlarıyla tanındığına tarih tanıklık etmektedir. O, düşünceli ve son derece etkileyici bir kişiliğe sahipti. Mekke halkı ona Muhammed el-Emin unvanını vermişti. Allah, Muhammed'i peygamberlikle görevlendirmeden önce, o Mekke'de en sakin ve en güvenilir Arap olarak ün salmıştı. İlginçtir ki emin sıfatı, Emana kökünden türetilmiştir. Bu kök İbranice'de de aynen yer almakta ve sağlam, güçlü ve sabit, dolayısıyla da sakin, sadık ve güvenilir anlamlarını taşımaktadır. Bu anlamlar İbranice, Şilo kelimesinin ikinci yorumundaki karşılığıyla birebir örtüşmektedir. Bu anlam benzerliği, Mekke halkının Şilo kavramından en ufak bir bilgisi olmadığını ve bu kelimenin Arapçada ne geçmişte ne de günümüzde kullanılmadığını bildiğimizde daha da önem kazanır. Onlar Şilo hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan ve Muhammed İbni Abdullah'ın parlak geleceğinden habersiz bir şekilde ona Şilo ya da El-Emin adını verdiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberlik öncesinde ne bir savaşçı ne de bir yasa koyucuydu. Ancak Allah'ın kendisini risaletle görevlendirilmesinden hemen sonra Arapların en fasih ve cesur kişisi haline geldi. O dönemin dünyasında geniş alanlarda putperestliği kökünden kaldırdı ve en mükemmel dini kurdu. Onunla birlikte hükümranlık asası ve şeriat kemale erdi. Şilo kelimesiyle ilgili bir başka olasılık ve yorum da şudur. Yazıcı tarafından sehven kelimenin sonundaki sessiz hat harfi H harfi şeklinde yazılmış olabilir. İbranice'de bu iki harfin yazımı birbirine çok benzediği için böyle bir hata tamamen mümkün görülmektedir. Eğer İbranice el yazması nüshada böyle bir yanlışlık olmuşsa, Şilo kelimesinin kökeninin aslında şalah fiilinden geldiği konusunda hiçbir şüphe kalmaz. Bu fiil göndermek ve görevlendirmek anlamındadır. Burada da ismi mef'ul biçiminde şaluh olarak kullanılmıştır ki bu da gönderilen, temsilci ve haberci anlamına gelir. Eğer Yunanca'ya çevrilen ve 70 tercüman adıyla bilinen versiyonda kelimenin asıl biçimi korunmuş fakat sadece sonundaki sessiz het harfi h harfiyle değiştirilmişse bu durumda ilgili kelime şiloah şeklinde dönüşür ki bu Yehova'nın gönderdiği ya da başka bir ifadeyle Allah'ın gönderdiği anlamına gelir ve Arapçadaki Resulullah tabiriyle tam bir eşleşme gösterir. İlginçtir ki Aziz Jerome da meşhur Latince çevirisi Vulgate'de Şilo kelimesini qui mitendus est şeklinde aktarmıştır. Bu ifade doğrudan Resulullah anlamına gelir. Bu yorumda Şilo kelimesi tartışmasız biçimde İslam peygamberinin Arapça unvanı olan Resul ile örtüşmektedir. Bu unvan Kur'an'da defalarca geçer ve İbranice'de de tam karşılığı gönderilmiş kişi ve elçidir. Resulullah ifadesi İslam müezzinlerinin günde 5 vakit dünyanın dört bir yanındaki minarelerden seslendirdiği çağrının bir parçasıdır. Müminleri namaza davet eden güçlü ve evrensel bir sembol. Tevrat'ta yer alan kehanete göre hükümranlık asası ve şeriat koyuculuğu Şilo ortaya çıkana kadar Yahuda kabilesinde kalacaktır. Yahudi inancına göre ise Şilo henüz zuhur etmemiştir. Bu inanç asırlardır hükümranlık ve peygamberlik kurumlarının Yahuda kabilesine ait olduğunu ima eder. Ancak gerçek şu ki Yahudi toplumunda bu iki kurum yaklaşık 13 yüzyıldır yok olmuş durumda ve Yahuda kabilesi de bu kurumlarla birlikte tüm dünyaya dağılmıştır. Günümüzde İsrail oğullarının büyük çoğunluğu Filistin dışında yaşamaktadır ve Siyonist rejimin liderleri bu durumdan büyük rahatsızlık duymaktadır. Günümüzde bir Yahudinin 12 kabileden hangisine mensup olduğunu saptamak neredeyse olanaksızdır. Özellikle Avrupa ve diğer bölgelerden Filistin'in işgali altındaki topraklarına gelen kişiler hakkında sadece Yahuda kabilesine değil, genel olarak İsrail oğullarına ait oldukları bile şüpheyle karşılanmaktadır. Avrupalı yazar Arthur Koestler, 13. Kabile adlı kitabında Hazar toplulukları ve Türk kökenli kabilelerin Hicri 7. ve 8. yüzyıllarda Hazar denizinin kuzeyinden Doğu Avrupa'ya ve Moğol bölgelerine kadar geniş bir coğrafyada Hazreti Musa'nın dinini benimsediklerini vurgulamaktadır. Bu nedenle günümüzde bilinen birçok Yahudinin aslen Yahudi soyundan ve 12 kabileden gelmemesi mümkün görülmektedir. Buna karşı geçmişte birçok Yahudi İslam'a geçmiş ve Arap bölgelerinde ikamet ettikleri için Arapça konuşmaya başlamıştır. Bu bağlamda örneğin ünlü Arap lider Yasir Arafat'ın bile Yahudi kökenli olabileceği ihtimali bile dile getirmektedir. Asıl vurgu yapılması gereken nokta herhangi bir kabilenin tam 14 asır boyunca kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürmesi ve yönetim gücünü korumasıdır ki böyle bir şey asla yaşanmamıştır. Şilo meselesinde Yahudiler ya bu şahsiyetin zaten ortaya çıktığını ama ataları onu tanımadıklarını kabul etmeli ya da Yahuda kabilesinin artık fiilen mevcut olmadığından Şilo'nun bundan sonra onların arasından çıkmayacağını itiraf etmelidirler. Yahudiler yaklaşık 25 asırdır dünyaya dağılmış durumda. Yüzü aşkın dili çeşitli milletlerden öğrenmiş, onların sanat, kültür ve gelenekleriyle tanışmışlardır. İçlerinden düşünür ve bilim insanları yetişmiştir. Ancak yine de biz İshak soyundanız, İsrail oğullarıyız, İsmail soyundan değiliz gibi anlamsız bir tartışmayı sürdürmektedirler. Hazreti İsmail aleyhisselam ve onun soyuna karşı duydukları kin, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini inkar etmelerine sebep olmuştur. Oysa unutulmamalıdır ki İsmail ve İshak kardeştir. İkisi de Hazreti İbrahim'in evladıdır. Hazreti İbrahim'in torunu olmakta ne gibi bir kusur olabilir ki illa birine bağlanıp diğerine düşmanlık beslemek gereksin? Değerli dinleyiciler, bu bölümde Hazreti Yakup peygamberin ölüm döşeğindeki son vasiyetlerinde gizemli Şilo kelimesiyle karşılaştık. Bu kavramın Yakup'un vasiyetleri içinden doğarak bizi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönlendirdiğine şahit olduk. Barışı, güveni ve evrensel bir misyonu beraberinde getiren bir peygamber. Umarız bu bölümü dinlerken keyif aldınız. Ancak Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal metinlerin derinliklerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin izini sürmeye devam etmek için hala pek çok konu bulunuyor. Eğer bu araştırma yolculuğunda bizimle olmaya devam etmek istiyorsanız podcast'imizi takip etmeyi unutmayın ve ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşın. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Esen ve sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konu ile ilgili karar almak için görüş tahtasında bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesini ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet, istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala, Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerine aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim, şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarının görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek, düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri, muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın, çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma, çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allah-u Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı, bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpeye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpeyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece abi hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.